Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir düşünce günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Değerli dostlar, bugün iki konuyu hocamızla müzakere edeceğiz, konuşacağız. Bunlardan ilki hocamızın da katıldığı Elazığ'da bir kongre düzenlendi. Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi. Anadolu şehirlerini konuşacağız biraz.
Evet.
Yani biz bütün yoğunluğumuzu, teksifiyeti hep büyük şehirlere veriyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, bu şehirleri konuşuyoruz. Ama Anadolu'daki şehirlerde ne oluyor? Burada hayat nasıl ilerliyor, işliyor? Aynen Elazığ'da olduğu gibi din, çevre, kültür, müzik, kalkınma, madencilik, turizm gibi birçok konuyu kapsayan bir kongre düzenlenmiş. Elazığ Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle. Elazığ özelinde biraz Anadolu şehirlerini konuşacağız
evet.
Programımızın ilk bölümünde. Hocam ikinci bölümde de aslında belki çok infial uyandırması gereken bir konu. Birkaç yazar gündeme getirdi. Bunlardan birisi de sizdiniz. O da Suudi Arabistan'daki bir konser alanında Kabe süliyetinin böyle dijital olarak gösterilmesi. Hem de böyle şuh bir sahnede bir popüler kültür unsuru, bir kadın şarkıcının dansı eşliğinde, onun dans ettiği bir sahnede arka tarafta böyle bir Kabe süliyeti yansıtıldı. İlk eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez sosyal medyada bunu böyle bir gündeme getirdi. Siz yazdınız. Hani ben böyle birkaç yazarın
evet.
hassasiyetine denk geldim. Onlardan biri de sizdiniz. Bunun üzerinden siz Vahabi modernleşmesi ve Kabe saldırısı diye bir yazı yazdınız Star gazetesinde de. Arzu ederseniz programımızın ikinci bölümünde de bu meseleyi bir konuşalım istiyorum. Hocam ilk olarak evet bu Elazığ'da 15-17 Kasım tarihleri arasında 3 günlük bir kongre düzenlendi. Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi adını taşıyordu. 300'ün üzerinde bildiri sunulduğunu bildiriyorsunuz siz. Elazığ Belediyesi İlim Yayma Cemiyeti ve Fırat Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Ben de yeni öğrendim. Şehrin yetiştirdiği iki büyük ilim adamı, ilahiyatçı Süleyman Ateş ve Mehmet Aydın, eski hem devlet bakanı hem din
evet.
felsefecisi Mehmet Aydın Hoca da konuşmalarıyla katılmışlar.
Ne tabii Süleyman Ateş
evet.
de eski Diyanet İşleri
evet,
Başkanı.
Evet, eski Diyanet İşleri Başkanı,
evet.
Tasavvuf profesörü Süleyman Hoca da çok kıymetli yaşayan
tasavvuf
ilahiyatçılarımızdan.
Tasavvuf
profesörü mü? Ben öyle biliyorum hocam.
Evet. Tasavvuf çalışmaları var.
Var.
Ciddi tasavvuf
evet.
çalışmaları var.
Tefsir İbni Haldun'un mukaddime tercümesi olduğunu biliyorum.
Yok.
Süleyman Ateş'in. Öyle mi? Yanlış ya, biliyorum
yanlış
hocam o zaman ben.
Süleyman Uludağ'dır o. İki Süleyman'ın...
Aa hocam ben
normal,
karıştırdım o zaman.
Normal. İki Süleyman.
Ben evet Süleyman Uludağ'la
Süleyman
karıştırdım.
Süleyman Uludağ daha çok tasavvuf tamam. üzerinde giden birisi.
Süleyman Ateş tefsirci, müfessir.
Tefsirci ama tasavvufla ilgili
tamam.
de önemli çalışmaları
tamam.
var.
Tamam. Evet. Tamam hocam ben karıştırdım.
Şimdi bu hakikaten evet. Elazığ'ın yetiştirdiği çok önemli iki
evet.
ilim insanı.
Evet hocam.
Yaşlı insanlar. Aynı İmam Hatip'te okumuşuz. Bu açıdan
Elazığ İmam Hatip Lisesi.
Evet, Elazığ İmam Hatip
Siz
Lisesi.
Siz okurken tek miydi hocam? Tek fakülte mi? Tek İmam Hatip Lisesi mi?
Tabii yani Elazığ'da bir tane
evet.
İmam Hatip Lisesi vardı.
Evet.
Büyük bir İmam Hatip Lisesiydi. Bizim zamanımızda 3000'den fazla öğrencisi vardı.
Evet.
Ama Süleyman Ateş de Mehmet Aydın da bizden daha önce hem okumuşlar hem de ilahiyatı bitirip orada bir süre öğretmenlik de yapmışlar. Daha sonra ikisi de Ankara İlahiyat'a
asistan
geçiyor.
Oluyorlar
asistan
herhalde.
Asistan oluyorlar.
Evet.
Ondan sonra Mehmet Aydın yurt dışında doktora yapıyor bildiğiniz gibi.
Fransa'da galiba.
Yok şeyde İngiltere'de.
İngiltere'de mi hocam?
İngiltere'de meşhur İngiltere'nin büyük şehirlerinden
Cambridge
birisi.
Var, Birmingham var.
Yok değil.
Oxford değil mi?
Edinburgh.
Edinburgh
Üniversitesi'nde
evet.
yapıyor doktorayı. Montgomery
evet.
Watt yanında.
Evet.
Felsefe ağırlıklı olarak çalışmaları var. Mehmet Aydın kapasitesi yüksek bir insan ama çok metinlere dönüştüremedi bunu. En verimli çağında gitti, siyaset yaptı.
Devlet
İki
bakanlığı
dönem
oldu.
Devlet bakanlığı oldu.
Evet.
Süleyman Ateş de biliyorsunuz, o da bu Hristiyanlar da cennete gider mi tartışmasıyla
evet.
bağlı olarak tefsirci ilgi görmedi ama hakikaten ben Süleyman Ateş'i çok dinç gördüm. 91 yaşında ayetleri ezber okuyor, hafız olduğunu söylüyor. Her sabah bir sure okuduğunu yine söyledi. Hem Kur'an'ın öneminden bahsetti, hem yerel düzeyde tasavvufla ilgili olan bağlantılarından bahsetti. Hatta aslında hep Süleyman Ateş Kur'an merkezi bilinen birisi ama
evet,
tasavvufla da bir irtibatı var. Harput'tan Muharrem Efendi'nin müridi Süleyman Ateş. İlk tasavvufla ilgili muhabbetini oradan almış ve daha sonra tasavvufla ilgili kitaplar da yazmış. Orada genel konuşmalar yaptılar.
Evet hocam.
İkisi de gene belli bir tema üzerinde yoğunlaşarak konuşmak yerine kendi birikimleriyle genel konuşmalar yaptılar. Ama Elazığ için bence önemli bir şey. Elazığ'ın yetiştirip Türkiye'ye mal eden, aslında dünya çapında olan bu ilim adamlarımız Elazığ'a gelerek bu konuşmaları yapmaları değerli bir katkıydı, önemli bir katkıydı. Orada tabii 3 günlük süren bir sempozyum vardı. Bu sempozyumda farklı alanlarda çalışan hocalar, öğretmenler, tebliğler sundular. Elazığ'ın çok farklı boyutlarını ele aldılar. Bu farklı boyutlarını tartışırken nasıl bir Elazığ geleceği olabilir düşündüler. Orada ben mesela bir iş adamını, genç bir iş adamını dinledim. En ilgimi çekenlerden birisi o oldu. Yani sanayi odaları başkanlığı da yapmış. İlim Yayma Cemiyeti'nin yönetim kurulunda yer alan, kendisiyle
evet,
sonra gittim tanıştım. İsmini
evet,
şu an hatırlayamadığım için söyleyemiyorum. Yani çok aklı başında, rasyonel konuşan, ekonomik tahlillerde bulunan bir iş adamının Elazığ'da olması, Türkiye çapında, yurt dışı çapında işler yapan bir iş adamı, bu da sevindirdi beni. Hem ilimde hem ticarette aslında uluslararası düzeyde kimliğiyle temayüz etmiş insanlar var. Tabii şunu gördüm, daha çok gözlemledim. Öteden beri hep düşündüğüm bir konu. Elazığ çok kişi yetiştiriyor ama Elazığ'da tutamıyor.
Evet.
Yani bugün Türkiye'de farklı yerlerde, çeşitli alanlarda öne çıkan, mesela Damat. Damat Elazığlı olan bir şirkettir yani, veya bir markadır.
Ha, bu giyim konfeksiyon firması. Tabii. Damat Twin.
Veya işte Final Dershaneleri grubu. Final.
Evet.
Yayınları grubu. Elazığ'da bunu başlatmış İbrahim Taşer, bizim hocamızdı. Böyle birçok kişi var, şirketler var, ilim adamları var. Ama Elazığ bunları tutamamış. Çok önemli doktorlar var tanıdığım, hakikaten profesör olan, alanda çok yetkin olan, mesela deprem uzmanı olan Naci,
evet,
Görür
mesela. Naci Görür.
Aynı şekilde. Tıp alanına da şu an aklıma gelmiyor ama aynı şekilde çok değerli insanlar var. Bir şehrin aslında yoksullaşması, yoksul kalması veya yeterince gelişememesinin bence en önemli dinamiklerinin başında entelektüel sermaye geliyor. Entelektüel sermaye deyince geniş anlamda kullanıyoruz. Yani yetişen İş gücü, kaliteli iş gücü. Yani bu akademisyen olabilir, ilim adamı olabilir, efendim iş adamı olabilir.
Yani bir
zanaatkar olabilir.
Evet, startup şirket diyorlar şimdi hocam. Yani
evet,
büyük müteşebbisler, değil mi?
Tabii,
yani
büyük müteşebbisler.
Ama orada bir fabrika kuruluyor, sonra alıp işte Marmara bölgesine taşınıyor.
Taşıyor. Veya diyelim ki daha çok Elazığ'da, Türkiye çapında iyi üniversitelere giren, Ankara'da, İstanbul'da girenler geliyorlar, burada kalıyorlar, İstanbul'da, Ankara'da dönmüyorlar. Bir ara şeyler döndü. Yani Hacettepe'de okuyan, Çapa'da da okuyan, Cerrahpaşa'dan okuyan bizim kuşak.
Hekimler.
Mesela 2090'lar kuşağı.
Evet.
Bunlar Elazığ'a döndü ve Elazığ'da sağlık sektörü çok gelişti bunlar sayesinde. Ya Medikal Park açıldı, bilmem ne, sağlık merkezleri açtılar. Özel
hastaneler kurdular.
Yani Bingöl, Tunceli, Muş, çevre iller oraya akmaya başladı. Eskiden Diyarbakır çok önemliydi. Elazığlılar Diyarbakır'a giderdi. O entelektüel sermaye sağlık ekibi, doktorlar özelinde çok ciddi bir kalkınmaya yol açtı.
Evet.
Ve hala sağlık bir sektör. Fakat daha sonra bunlar, çocukları büyüdü biraz. Bunlar yeniden batıya okumaya geldi. Kendileri de belli bir ekonomik doyuma ulaştılar. Elazığ onlara küçük gelmeye başladı herhalde. Çoğu yeniden Ankara'ya, İstanbul'a dönmeye
Hocam başladı. Bu aslında yani Elazığ özelinde biraz hani kent sosyolojisi yapalım dedim
Evet,
başta da.
evet.
Bütün Anadolu şehirleri için biraz geçerli sanki değil mi bu?
Yani bu mesela Antep ve Kayseri biraz farklı gözlemlediğim.
Çok göç vermiyor onlar.
Antep ve Kayseri bu entelektüel sermayeyi tutuyor. Yani Antep'le ilgili şöyle bir şey duymuştum. Bir iş adamı, bir esnaf iki çocuğu Batı'ya okumaya geldiği zaman birisini alıyor. Biriniz buraya geleceksiniz, işinizin başında duracaksınız diye bir şeyleri varmış, prensipleri varmış.
Evet.
Ama bu
Şart
bir şeyi
koşuyorlar.
anlatıyor yani. Demek
Evet.
ki Antep bütün entelektüel sermayesini kaybetmiyor Elazığ gibi. Ve yani çoğunlukla veya kaybetmiyor. Orada tutan bir şey var. Yani o aile dayanışması mı? O sermayenin diyelim daha farklı boyutları mı? Antep'in işte Ankara, İstanbul gibi şehirlerle ilişkisini daha farklı biçimde koruma yöntemi mi var? Kayseri'de de siz Kayserilisiniz daha iyi
Evet.
bilirsiniz. Kayseri de mesela sanayileşme çok oldu. Anadolu'nun yükselen şehirleri oldu. Ama Kayseri tabii Ankara'ya yakın biliyorsunuz. Yani Ankara'nın sağladığı diyelim eğlence kültürü olabilir, ilim kültürü olabilir, sosyal yaşantı olabilir. Hem ondan yararlanıp hem de Kayseri'de yaşama imkanı var.
Evet.
Bunun için Kayseri'yi terk etmen gerekmiyor. Ama Elazığ'da bu tür sorunlar var. Yani diyelim ki belli bir ekonomik düzeye, tatminkarlığa ulaştıktan sonra rahat konuşacağın, gezeceğin, efendim eğleneceğin, ondan sonra yerler, altyapılar, imkanlar, durumlar var mı? Ve bunu insanlar sizi şey yapmadan, yadırgamadan bunlarla var olabilecek misiniz? Yoksa altınıza son model bir araba aldığında herkesin gözü üzerinizde olup kendinizi baskı altında mı hissedeceksiniz? Yani bunlar hani bu insanlar için önemli. Bu büyük şehirlerde biraz kayboluyabiliyorsun yani Antep gibi veya Kayseri gibi şehirlerde.
Doğu'da Diyarbakır şimdi
Diyarbakır
mesela öyle.
Ben
kısmen Erzurum yukarıda hocam.
Kısmen ama Diyarbakır'da tabii siyaset Diyarbakır'ı epey enerjisini yuttu. Dolayısıyla o siyasetten biraz çekildi. Mesela kayyum atandı bir dönem. Daha önce de Diyarbakır'da bir canlılık oldu. Bu terör olayları azalınca.
Şimdi de bence çok canlı hocam.
Şimdi de değil mi?
Evet.
Yani gidip geliyorsunuz,
yani
görüyorsunuz.
Normal bir batıdaki şehir gibi canlı,
Evet.
Daha düzenli, altyapısı daha
Evet.
Güçlendirilmiş, daha modern, tırnak içinde
Evet.
kullanıyorum. Bir de şey etkili oldu galiba hocam. Yani hem ya üniversitelerin açılması, ya sağlık sektörü artık birçok büyük şehirde büyük hastaneler var. Yani insanlar genelde çocukları için ya böyle bir göç
Ankara'ya
ediyorlardı, üniversite
gidiyorlar
okumaları
şimdi.
için,
Doğru.
ya sağlık hizmeti için işte büyük hastanelerin olduğu için birçok şehirde böyle hastaneler var. Altyapılar, zenginliği yansıtan yeni mimariler ortaya çıktı, siteler
Yeni,
ortaya çıktı.
evet yani öyle Elazığ'da şimdi bizim diyelim ki İstanbul'da oturamayacağımız pahalılıkta şeyde siteler var, yerler var, villalar var, dediğiniz doğru. Yani Anadolu şehirlerinde de artık kendi içinde oluşan bir üst ekonomik düzey var. Şimdi havaalanların yapılması,
Evet.
otoban şey,
Evet, havaalanı mesela çok
duble
önemli.
yolların yapılması bu şehirler arası etkileşimi artıran bir şey. Şimdi hızlı tren yapılıyor. Tabii Türkiye bunlara da çok geç kalmış yani bu AK Parti hükümetleri döneminde buna hız verilmeye başlandı. Doğuda tabii Türkiye'nin genelini dağlık bir coğrafya. Dolayısıyla hızlı tren bu tünel sisteminde, mühendisliğinde Türkiye şimdi çok başarılı. Çok kısa sürede büyük tüneller yapıyorlar. Geçen bir iş adamıyla mesela konuşuyorduk. O bahsediyordu. Karadeniz'i şimdi dünyanın en iyi kaliteli hızlı trenlerin tünellerini biz yapıyoruz diyordu. Bundan dolayı hızlı trenin şu an gittikçe diyelim Sivas'a kadar gidiyor. Bunlar Anadolu'yu baştan başa sardığı zaman bu bahsettiğimiz entelektüel sermayenin İstanbul'da veya Ankara'da toplanma sorunu ciddi anlamda azalacak.
Azalacak. Bir de şey de var değil mi hocam? Hani sizin de ben Elazığlı olarak çok
Evet.
sevdiğinizi biliyorum. Hani köyünüzü
Evet.
sık sık ziyaret ediyorsunuz. O 80'li yıllar, 70'li yıllar, hani babalarımız için işte 50'li 60'lı yıllardaki o köylerdeki, kırsaldaki o yoksunluk, yoksulluk biraz böyle bir şeye de dönüştü. Bir özleme de sanki dönüştü. İnsanlar daha çok hani yıllar önce şehre gelmiş, yerleşmiş, burada bir iş sahasında kendini geliştirmiş, kazanmışların da tekrar dönüp o köylere evler yaptığını, hani oralara yerleşmek istediğini, bir özlem olduğunu. Anadolu'da ben bunu da gözlemliyorum yani.
Bu çok yoğun yaşanan bir şey. Çok doğru. Yani Türkiye tabii eskide çok yoksunluklara sahip olan bir ülkeydi yani. Bugün artık çok ciddi imkanlarımız var. Şu anki yaşadığımız konjonktürün bazı ekonomik sıkıntıları var, ayrı bir şey. Ama makro olarak baktığımızda Türkiye'de ciddi anlamda bir zenginleşme ve kalkınma var. Dediğin gibi insanlar köylerine gidiyor, kasabalarına gidiyor, bahçeli evler yapıyor. Bu hem özlemle ilgili bir şey, hem imkanlarla ilgili bir şey.
Evet.
Bunlar Anadolu köylerinde hayat daha kolay. Yani bir İstanbul, Ankara, İzmir, burada hayat, Bursa'da öyle neredeyse. Hayat daha zordur. Gittikçe büyük şehirler, kalabalık şehirler haline geliyor. Dışarıdan göç alınıyor. Pahalılık artıyor. Ama siz Orta Anadolu'da veya işte Anadolu'nun orta düzeyli bir kentinde neredeyse yarı maliyeti yaşayabiliyorsunuz. Yani Elazığ'da 3+1 daireyi, güzel bir daireyi 3 milyona alabilirsiniz rahatlıkla. İstanbul'da bu çok zor bir şey.
Ve
Ankara'da bu çok zor bir
Doğru.
şey. Dolayısıyla insanlar bundan dolayı da bu tür yönelimler içine girebiliyorlar.
Evet, evet.
Hayat hem daha kolay hem de daha ucuz. Bunun
evet.
getirdiği bir şey.
Hocam, bu kongredeki bu 14 maddelik sonuç bildirisinde sizde bir maddeye dikkat çekmişsiniz. Herhalde Anadolu'nun şehirlerini de özetliyor bu madde. Evet. Diyorsunuz ki hani beyin göçünün engellenmesi.
Evet.
Yani beyin göçü biz hep mühendisler aklımıza geliyor da aslında zanaatkarlar, sanatkarlar, tüccarlar, hekimler, akademisyenler
çok önemli.
Ya da iyi eğitim almış
her alanda
her
kaliteli olan
her meslek erbabı.
Kesinlikle.
Beyin evet. göçünün engellenmesi için tüm kurumların ve şehir halkının gerekli tedbirleri alarak bu kişilere karşı daha kucaklayıcı olması gerekiyor. Gerçekten hani bu şehri ayakta tutanlar aslında bunlar. Kaliteli zanaatkarlar, doktorlar, akademisyenler, tüccarlar, sanayiciler. Belki devletin de özellikle ticaret erbabı için, değil mi hocam? Sanayiciler için, tüccarlar için bir takım kolaylıklar sağlaması, yer göstermesi,
aslında onu
krediler
yapıyorlar.
Sağlaması
yani kalkınma
gerekiyor.
Öncelikli şehirlere, bölgelere bir takım krediler sağlıyor devlet, zaman zaman bu imkanları veriyor. Türkiye'de de bu alanla ilgili belli bir canlılık yaşanıyor.
Evet.
Daha çok mesela işte kucaklayıcı diyoruz. Mesela Elazığ diyelim, işte belli bir dünya görüşüyle muhafazakar ve milliyetçi, bu konuda sert olduğu zaman sosyal demokrat ve diğer görüşleri benimseyen insanların orada yaşamayı düşünmesi, tahayyül etmesi zorlaşıyor. Tam tersi de mümkün yani. Bu olabiliyor. Bu konularda bazen sıkıntılar var. Daha rafine işliyor tabii. Bunlar çok görünür bir biçimde işlemiyor yani. Üniversitelerde olsun, diğer kurumlarda olsun. Farklı anlayışlara sahip olan insanların yetkinlikle kabul görmesi, yaşayabilmesi, hoşnut olabilmeleri çok önemli aslında.
Evet. Hocam, bugün El Aziz özelinde Anadolu şehirlerini bir konuşmuş olduk. Anadolu şehirlerinin gelecek perspektifi diyelim hocam. Gelecek tasavvuru, Elazığ'ın gelecek tasavvuru kongresi üzerinden böyle bir kent sosyolojisi yapmış olduk hocam sizinle. Teşekkür ederim. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi düşünce günlüğüne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından Vahabi modernleşmesini konuşacağız efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Elazığ üzerinden, Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Kongresi üzerinden biraz Anadolu şehirlerini konuştuk efendim. Kent sosyolojisi yaptık programımızın ilk bölümünde. Bu bölümde de hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'da bir konser vardı. Bir kadın şarkıcı, Amerikalı ünlü bir kadın şarkıcıya orada artık hocam kaç milyon dolar verdiler bilmiyoruz.
Çok da açık saç
Evet çok böyle yani. Bir şuh bir sahnede böyle bir dans gösterisiyle beraber söylenen bir şarkıda Kabe silüeti yansıtıldı böyle dijital olarak. Bir şok olduk yani. Yani bu kadar Vahabi modernleşmesi, kontrolsüz bir modernleşme hocam. Siz Nilüfer Göle Hoca'ya atfen o ifadelerde
zayıf
kullanıyorsunuz.
Zayıf tarihsellik diyor.
Zayıf akortsuz tarihsellik.
Modernlik.
Neydi hocam?
Akortsuz.
Akortsuz. Akortsuz bir modernlik. Böyle yani freni patlamış bir kamyon modernleşmesi gibi bir modernleşme var. Muhammed bin Selman bunun öncüsü oradaki veliaht prens deniyor. Bir şok olduk. Ben ilk tepkiyi hocam şeyde gördüm. Yani eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hoca böyle bir paylaştı. İzninizle onu bir hani okumak
tabii,
isterim.
Buyurun,
diyor ki
buyurun.
Hoca, Kabe ümmetin kıblegah ve ziyaretgahı, İslam'ın en büyük şiarı, en mukaddes simgesi, tevhidin ve vahdetin yegane nişanesidir. O mescidi haramdır, yani saygın ve dokunulmazdır. İslam'ın hiçbir değeriyle bağdaşmayan bir eğlence festivalinde Kabe silüetinin tahkir edici basit bir sahne dekoru olarak kullanılması ve bunun birkaç kez tekrarlanması bütün müminleri derinden yaralamıştır. Müslümanların en yüce şiarının bu tür gayri meşru ve gayri ahlaki etkinliklere alet edilmesi kelimenin tam manasıyla İslam'ın harimi ismetini ihlaldir diye böyle bir açıklama da bulundu. Bazı yazarlar da hocam,
Allah razı olsun.
Evet ya, niye Türkiye Diyaneti ya da işte Türkiye buna bir tepki göstermedi diye böyle biraz tabii iç siyasetinde malzemesi de yapılıyor bu. Çünkü uzun süre Muhammed bin Ziyad ve Muhammed bin Selman'la kavgalıydık. Hani 15 Temmuz'u hatta bunlar finanse etti şeklinde haberler de çıkmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın veliaht prensleri. O ayrı bir konu hocam. Bahsi diğer bir konu. Fakat hani sizin de kaleme aldığınız bu Vahabi modernleşmesi aslında. Yani bu Kabe saldırısı, bu tahkir edici saldırı. Kabe'nin basit bir popüler kültür unsuru olarak orada gösterilmesi. Evet, yani Müslüman zihnini, hatta imani bir konu bir taraftan da. Tahkir edici bir durum ama kökeninde bir Vahabi modernleşmesi var. Yani azgın bir Vahabi modernleşmesiyle şu an karşı karşıyayız.
Evet.
Bizi ilgilendiren tarafı da hani bunların Mekke, Medine şehirlerinde içine alan, bizim için mübarek topraklarda içine alan Suudi Arabistan'da oluyor olması bizi de ilgilendiriyor yani.
Evet.
Çünkü Müslümanların bir takım sembolik değerlerin de zedeleyici, yaralayıcı, din adına da böyle hocam. Çünkü şeyi de kimseye bırakmıyorlar yani, o dinin o asıl hükümlerini, yani dönüp bir bakılıyor oraya. Ya bunlar ne yapıyor, ne ediyor diye. Şeriatla yönetildiklerini iddia ediyorlar. Yani bu şekilde. Nedir hocam sizin bu Vahabi modernleşmesinden tam kastınız nedir? Nasıl başladı? Ve biz biliyoruz ki işte Vahabilik, işte Selefilik böyle yan yana adlandırılan akımlar diyelim hocam. Bunların ya yani bu tutuculuğun modernleşmeyle beraber anılması böyle ilginç bir, orada da sizin tabirinizde hani bir pejoratiflik, böyle ilginç bir dikotomi ortaya çıkarıyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam bunu?
Evet. Bu Vahabilik dediğimiz zaman şunu önce düşünmemiz gerekiyor. Vahabilik Suudi Arabistan. Suudi, bakın, bir kavim adıyla, bir kabile adıyla anılıyor.
Evet.
Ve bu kabile daha sonra devlete dönüşüyor. Dolayısıyla bu devletin kurucu ruhunda bir Suud var, ikincisi Vahabilik var. Ayrılmaz bir parça. Düşünme biçimini, bilinci, dünya görüşünü anlatıyor. Hayata bakışlarını anlatıyor. Bu devletin bilinci bunun üzerine kurulmuş. Vahabilik üzerine kurulmuş. Vahabilik uzun süre modernleşmeye karşı mesafeli davrandı.
Evet.
Mesela. Hatta Osmanlı modernleşme pratiklerini gavurlaşma diye görerek
tekfir ettiler Türkleri.
Tekfir ettiler.
Evet.
buna karşı direndiler. Belki önümüzdeki sayı şeyde başka bu konuyu ele alacağım başka biçimde.
Yüzyılın başında tekfir edildi.
Sonra bunların kralı sahip oldukları modern bir takım makinalarla, aletlerle düşmanlarını yenme imkanı olduğunu etrafındakilere gösteriyor ve onları gavur icadı denilen bu aletleri kullanmaya ikna ediyor. Bizim gavurları yenebilmemiz için onların icat ettiği bu şeyleri almamız lazım.
Evet.
Bu bidattir ama bu bidat bizim hayatımız için gereklidir dediler.
Yani o şimdi, araçları araçsallaştırıyorlar daha doğrusu.
Araçsallaştırıyorlar. Bir taraftan da Vahabilik de kültürel bir temel yok. Yani sadece tasavvuf değil. Vahabilik bütün bir 14 yüzyıllık, bugün 15 yüzyıllık, kurulduğu zaman 14 yüzyıllıktı. İslam tarihini mimarisiyle, örfüyle, o tarih içinde kendine açmış olan biçimleriyle,
mezarıyla hocam,
kurumlaşmalarıyla,
yani bir mezar taşına bile tahammülü olmuyor.
Yok. Dolayısıyla tamamen Hazreti Peygamber'in ilk dönemidir diyerek kitabi ve literal davranarak hadis temelinde bu efendim kitabi olanın normatif olan Kur'an ve sünnetin olan tarih içinde çoğalan tarih içinde kültüre dönüşen mirasa
biriken
bütün bunları yok ediyorlar. Reddediyorlar en azından.
Dolayısıyla yok ediyorlar hocam.
Yok da ediyorlar.
Yani şu an
hem reddediyorlar hem
Osmanlı'dan
yok ediyorlar.
Kalan hangi eser şimdi, var? Yani mezar taşına tahammülü yok.
Şimdi böyle olunca bunlar sadece Avrupa'nın diyelim işte büyük binalar yapıyorlar.
Evet.
Büyük arabalara sahip oluyorlar.
Kâbe'yi gölgede bırakan evet, binalar.
Yani bunlarda bir şey görmüyorlar. Bunlarla maddi olarak modernleşirken hiçbir manevi temel yok. Hiçbir kültürel temel yok. Hiçbir sanat ve estetik temeli yok.
Gelenek zaten yok.
Diyelim ki bizim modernleşmemizde Batı'nın kültür ve sanatını alarak biraz denge kuruyorlardı. Vahabi modernleşmesi budur. Vahabi sadece Batı'nın binalarını, silahlarını almak, ondan sonra bunun hiçbir kültürel boyutunu...
Hiçbir yani, ekleme yok hocam, bir hazmetme kapasitesi
şimdi,
yok.
Şimdi bugüne kadar böyle geldiler.
Evet.
Şimdi şöyle bir şey ortaya çıktı. Burada kültür, sanat, edebiyat ve diğer boyutlar olmayınca Vahabili kendi içinde çok şey oldu, nasıl diyelim, yani dünyaya küskün, ondan sonra eğlencesi olmayan, muhabbeti olmayan, türküsü, şarkısı, musikisi, ruhu olmayan bir inanç Vahabilik. Oradan ne doğdu? Oradan El-Kaide doğdu. Oradan radikal İslamcılık doğdu. Oradan başka şeyler doğdu. Şimdi bu Arabistan için çok kötü bir durum demekti. Bundan kurtulmak istedi Arabistan. Bundan kurtulmak ve Amerikalıların tehditlerine karşı, Batı'nın tehditlerine karşı kendini koruyup kullanmak istedi. Çünkü 11 Eylül'ü kim yaptı? El-Kaide. El-Kaide'yi kim kurdu? Arabistan'dan giden gençlerin Afganistan'da orada kaydediyorlar isimlerini. O kaydettikleri deftere El-Kaide deniyor.
Evet.
Teşkilat adı oradan çıkıyor.
Evet. Ve zengin bir aile. Yani.
Zengin bir aile. Ama bu zengin aile dediğim gibi işte
Üsame bin
yoksun.
Laden. Evet.
Sanattan yoksun. Şeyden yoksun yani. Üsame bin Laden çölden çıkmış bir adam. Ama iyi niyetli bir adam. Kendi açısından.
Evet.
Yani topraklarımız işgal ediliyor. Emperyalizm.
Çıkış noktası iyi.
İyi. Fakat sonra yaptıkları kötü.
Kötü.
Afganistan.
Evet.
Cihada sona erdikten sonra kalkıp sivilleri de öldüren bir takım eylemlerde bulunuyorlar. Ondan sonra aşırı düşünceler, tekfircilik yayılıyor. Şimdi bunlar karşısında Muhammed bin Selman diye bir adam çıktı. İşi tamamen farklı bir tarafa götürmeye yöneldi. Arabistan'ı bu kendi içinde kapalı, dünyaya tamamen mesafeli, dünyayı daha çok büyük binalar ve bilmem ne olan gören yerden kurtarmak için bu ihtiyaç duyulan dünyayı, müziği, sanatı, eğlenceyi
boca etti şu an. Yani Suudların üzerine boca ediliyor.
Bunu da yine Avrupa'dan alıp boca ediyor.
Evet. Yani hiçbir süzgeç yok, hiçbir filtre yok.
Hiçbir süzgeç yok, hiçbir
ya, tamamen eleştiriden geçirme
yok. Yani ne Lopez, bilmem ne Lopez diye meşhur bir şarkıcı var.
Jennifer Lopez. Evet.
Onu alıyor, getiriyor uçakla, Riyad'a koyuyor, eğlence veriyor. Efendim işte bilmem öbür taraftan kimleri getiriyor, neler yapıyor. Şimdi yeniden işte sinemaları açıyor. Bu sinemalara birden, yıllardır sinemalar kapalı. Şimdi ne sinemaları koyuyorsun sen buraya?
Yani senin yönetmenin kimin yok, senaristin yok.
Yok.
Senin böyle yok. Bir şeyin yok. Ha. İran'da var mesela hocam.
İran'da var, ciddi bir şey
İran
var.
İran sineması yani, var.
Mısır'da belli bir evet. düzeyde var. Şimdi Vahabi modernleşmesi bundan dolayı çok ciddi anlamda bir takım paradokslara sahip. Böyle olunca hakikaten çok ciddi sorunlarla karşılaştık. İşte bunun patolojik yansımalarından birisi Kabe'nin kapitalist eğlence, popüler kültür, zevk kültürü içinde konumlandırılarak bir metaya dönüştürülmesi. İmgesel olarak bir metaya dönüştürüldü.
Evet.
Efendim orada Kabe fiziki olarak yok ama Kabe imgesel olarak var. Zaten Müslümanlar için Kabe'nin imgeselliği de önemli. Taşıdığı anlam önemli.
Evet.
Hepimiz beş vakit Kabe'ye yönelerek namaz kılıyoruz. Bütün dünyada her an Kabe'ye yönelen insanlar var.
Bir de hocam hani Müslümanların mahrem bir tarafında yansıtıyor. Bir sürü fıkhi meseleler var. Yani evet. şeylerin oraya girememesi, gayrimüslimin. Yani siz bunu göstererek
onu da
nasıl bir merak oluşturuyorsunuz? Yani turistik bir müze haline mi getireceksiniz
Kabe'yi? Şunu yapıyor. Bir, bunu Salt Arabistan'ın ulusal mirası haline indirgiyor.
Evet.
Müslümanlara değil, sadece Arabistan'ın olan en etkili miraslarından birisi budur. Ulusal bir imgeye çeviriyor. İki, bunu bir metaya çeviriyor. Üç, kutsalı kutsalsızlaştırıyor.
Evet.
Yani kutsal dışı çırılçıplaklık, kutsala ters olan bir şey. Müslüman bir kadın mahrem veya Müslüman bir erkek mahrem niyeti olur. Üstü giyinik olur. En kutsal varlık olan Kabe imgesiyle kutsal dışı olan çıplaklığı yan yana koyuyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Beraber yapıyorsun hatta. Yani Kabe'ye yönelik Müslümanların kutsallık algısını, saygınlığını yok ediyorsun. Yıkıyorsun.
Hocam bu ben şeyi merak ediyorum.
Sıradanlaştırıyorsun.
Yani Batı'da ne bileyim hani Vatikan'daki böyle bir yerin ya da Avrupa'daki bir kilisenin ben böyle kullanıldığını hiç görmedim.
Onlar
yani.
Da yapıyor, şöyle yapıyor. Yani diyelim ki işte Papa'yı götürüyor, erkek erkeğe öpüştürüyor. Tamam mı? Yani Papa'yı şey gösteriyor. Gay imgesiyle
eşcinsel
bütünleştirmeye evet, çalışıyor. Evet. Bu tür şeyleri yapıyorlar.
Yapıyorlar.
Veya işte diyelim şeyde Roma'da, Vatikan'da en büyük işte kilisenin merkezinde kilise artık Rönesans'tan sonra saygınlığını kaybedince 17. yüzyılda bu yeni çıplaklık sanatını alıyor, kilisenin içinde üretiyor. Ve kilisenin tabanlarına çıplak kadın şeyleriyle, resimleriyle dolu. Şimdi bu Avrupalılar öyle. Onların kültürleri için normal bir şey bu.
Evet.
Ama İslam öyle bir din değil yani. Kendi mabetlerinde çıplak böyle bir şey olmaz. Bu çıplaklık ve mabet ilişkisi de enteresan. Yani Mekkeli müşrikler, ilkel müşrikler Kabe'yi çıplak tavaf ediyorlar mesela. Bakın onu da çağrıştırıyor. Çıplaklık ve Kabe.
Evet.
Düşün yani evet. bu. Acaba bunlar da ilkel Mekkeli müşrikliğin tarihsel bilinçaltını mı taşıyorlar diye sormak geliyor insanın içinde hakikaten yani.
Evet.
Çok korkunç bir şey.
O bir de Kabe, hocam bu yani bu olay daha ya Türkiye'de olamaz da. Hani
Türkiye'de
onlara
bakın,
yani
Türkiye'de
bunların beğenmediği İslam'ın daha hafif bir yorumunun olduğu bir ülkede olduğunu varsayalım yani. Böyle bir şey de yok. Yani bu İslam'a en çok sahip çıkan, şeriatla yönetilen, tüm bu sembolik olarak bütün yapıların merkezinin bulunduğu, Mescid-i Nebevi'nin, Mescid-i Haram'ın olduğu bir yerde yapılıyor. Bu büyük bir yani i̇şte o, aymazlık, büyük bir cesaret yani.
Bu şeyden dolayı yani
kara cesaret.
Şundan dolayı Vahabilikle ilişkilidir diyorum. Türkiye'de serhoş bir adamla da, adam da olsa dinle hiç ilişkisi olmayan bir adam da kendi Müslüman görüyorsa Kabe'ye karşı saygılı olur. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. Hiçbir zaman böyle bir şey hoş görmez. Çok yıllar önce İbrahim Tatlıses'in klibi Topkapı Sarayı'nın girişinde, o Arapça metnin olduğu şeyde, o görüntüyle çekildi diye İbrahim Tatlıses kızdı, hemen klibi kaldırttı. Böyle bir şey olamaz dedi. Biz değerlerimize saygılı olmalıyız. İbrahim Tatlıses'in ne dindarlıkla alakası var ne dinle. Türkiye'de insanların dinle kurduğu tarihsel bir şey var. Damar var, derinlik var.
Bir saygı var değil
bir
mi
saygı
hocam?
Var. İşte o kültür, o değerler, o sürüp geliyor. Türkiye'de şimdi biraz bunun bocalamasını yaşıyor ama bir biçimde bu tarih olarak sürüp gelmiş. Adam dini yaşamaz ama din yolunda ölür.
Evet.
Ona inanıyor yani.
Evet.
İtikadı var.
Evet.
İtikadı sağlam. Dinle kurduğu bağlam anlamsal bir temele oturuyor.
Evet. Hocam biraz bu sanki bizim Türk modernleşmesinin tek parti dönemine benziyor. Ama hani
evet,
siz de diyorsunuz Cumhuriyet hani Osmanlı'nın sarayından ve bürokrasisinden gelen büyük bir modernlik tecrübesinde devralıyor. Bizim aslında hani bir yüzyıllık Cumhuriyet'e gelinceye kadar bir meselemiz var
bir
bu
mesele
modernlikle.
Var, tabii.
Yani ya nerede duracağız? Hangi pozisyonda biz bakacağız bu modernliğe? Ne kadarını alacağız? Hangisini
evet,
reddedeceğiz? Neyi dönüştüreceğiz? Bir tecrübemiz var.
Bir tecrübe var.
Bunlarda hiçbir filtre, hiçbir
tabii,
kıstas yok hocam. Hiçbir
ama
eşik yok yani.
Bazı benzerlikler de oluyor. Yani mesela bazı camiler o zaman kapatılıyor falan.
Evet.
Hakikaten. Ondan sonra depoya çevriliyor.
Ahıra çevriliyor.
Ahıra çevriliyor.
Şimdi
yani
kızıyorlar öyle deyince de.
Cami ne demek? Allah'ın evi.
Ya.
İnsanlar yüzyıllarca orada namaz kılmış. Orada ezan okumuş, ayetler okunmuş, selalar getirilmiş, zikirler yapılmış. Dolayısıyla oranın depoya çevrilmesi o saygının yok edilmesidir.
Evet.
Yani bu kadar trajik değil ama
evet,
buna benzer bir boyutu da var. Herodoyan, bunu ileriki şeyde yazımda bahsedeceğim.
Evet.
Bu Herodoyan modernleşme.
Hmm.
Yani Herodoyan daha böyle zevkperest, daha çok taklitçi, Avrupa'dan tamamen ödünç alarak modernleşme çabasına yönelen bir tutum. Ama yine de bizim zaman zaman işte dediğim gibi Osmanlı paşalığı var. Bir kültürü var, bir musiki var. Yani adam sanat musikisini yasaklıyor ama öte yandan da çağırıyor. Bize diyor bu şarkıları söyleyin de dinleyelim diyor.
Evet.
Tamam mı? Bundan da olamıyor yani şimdi. Böyle bir altyapı da var. O
evet,
nedenle Türkiye 45'lerde yeniden kendi tarihsel varlığıyla barışmaya yönelince biraz daha kolay atlattı o dönemleri. Yani camiler bugün yeniden her tarafta açıldı. İşte yeni camiler birçok yapıldı. Burada Vahabiliğin o tarihsel yoksunluğu, zayıf tarihsellik diyor ya Nülfer Gül'e.
Evet.
Zayıf tarihsellik. Bunlarda tarih de yok. Bizde zayıf tarihsellik vardı ama yani diyelim biz götürüp Grek'e bağlatıyorlardı kendini, Cumhuriyet dönemi tarihini, veya Orta Asya'ya bağlatıyorlardı. Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu atlıyorlardı.
Evet.
Şimdi ise
bunlarda başlangıç da yok yani hocam. Gün var sadece, an var yani.
O an ve gün var. Enteresan bir şey. Dolayısıyla bu tarihsel yoksunluk, bu kültürel yoksunluk dinle kurduğu ilişkinin de anlamsız olmasına neden
doğru
oluyor.
Benim hocam dikkatimi çeken Mehmet Görmez Hoca, yani güzel meramımızı anlatmış aslında.
Evet.
Koyacağımız tepkiyi de çok güzel ifade etmiş.
Doğru.
Ben İslam dünyasından, gerçi bir sürü meselemiz var şimdi, gündem Gazze. Ama ne bileyim ben, yani Ezher'den, İran'dan,
evet,
Türkiye'den,
İlahiyat fakültelerinden, Diyanet İşleri Başkanlarından,
tabii, İslam İşbirliği Teşkilatı, Müslüman Alimler Birliği'nden,
evet,
böyle yapılar var. Daha
evet,
sert bir açıklama beklerdim yani.
Evet.
Sanki ya çoğalmasın, laf çoğalmasın bu konuda istendi. Ama tepkimiz de zayıf kaldı
şimdi
diye düşünüyorum.
Yani mesela en önemli tepkilerden birisi umreye gitmemek olabilirdi yani. Yüz binlerce yani İslam dünyasında insanlar tepkilerini koyup bu aktörlerle umreye gidilmeyecek 6 aya kadar.
Evet.
Bir daha böyle bir şey olursa bilmem ne. Bu Arabistan'ı çok etkileyen bir faktör olur.
Evet.
Yani
önemli yani bir tepki konmalıydı.
Tabii.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bugünkü Düşünce Günlüğü programının sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.